Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik Masa'da Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam, bu hafta da Aslan'ın Kurdun Başını Koparması hikayesiyle devam ediyoruz.
Evet.
Pay etmede edebe riayet etmediği için Aslan'ın Kurdu tedip etmesi. O yüce aslan iki baş iki üstünlük kalmasın diye kurdun başını kopardı. Madem ki kendini ölü saymadın, cezanı çek. İşte onlardan öc aldı budur. Sonra yüzünü tilkiye dönüp, hadi bunları yememiz için sen pay et dedi. Tilki secde edip dedi ki, bu semiz öküz, ey emin padişah, kuşluk yemeyin. O keçiden de bahtı aydın padişaha gün ortasında yemesi için bir yahni olur. Tavşan da lütuf ve kerem sahibi padişahın akşam yemeğidir. Aslan, ey tilki, adaleti parlattın. Bu çeşit pay etmeyi kimden öğrendin? Ey ulu kişi, bunu nereden belledin deyince, tilki kurdun halinden dedi. Aslan, madem ki sen bizim aşkımıza kendini rehin ettin, üçü de senin olsun, al git. Ey tilki, sen baştan başa bizim oldun. Seni nasıl incitebilirim? Madem ki sen biz oldun, biz de seniniz bütün avlarda. Ayağını yedinci kat göğün üstüne bas, yüksel. Alçak kurttan ibret aldığın için artık sen tilki değilsin, benim aslanımsın dedi. Akıllı o kişidir ki çekinilen belada dostların ölümünden ibret alır. Tilki, iyi ki aslan bana bunu kurttan sonra teklif etti diye yüzlerce şükürde bulundu. Eğer önce bana teklif etseydi canımı kurtarmama imkan mı vardı diye şükürler etti. Şu halde Tanrı'ya şükürler olsun ki, bizi helak olanlardan sonra dünyaya getirdi. Bu surette Hakk'ın geçmiş zamanlarda azgın kavimleri nasıl helak ettiğini duyduk. Nihayet o önce gelip geçen kurtların halini duyup da tilki gibi kendimizi koruyabiliriz. İşte Tanrı'nın sözü doğru peygamberi bize bu yüzden acınmış ümmet adını taktı. Ey ulular, o kurtların kemiklerini, tüylerini apaçık görün de bu halden ibret alın. Akıllı bu varlığı, bu kibir ve gururu terk eder. Çünkü Firavun'un halini hatıra getirir. Eğer ululanmayı bırakmaz, ibret almazsa onun azgınlığından başkaları ibret alır.
Evet, şimdi Sümer Hanım, geçtiğimiz haftalarda bu Mevlana Hazretleri bir hikayeyle başlamıştı. Bize aslan, kurt, tilkinin birlikte ava çıkmasını ve avladıkları hayvanları önce kurdun pay etmesini anlatmıştı. Şimdi burada bu hikayede üzerine durulması gereken şeylerden bir tanesi, kurdun bizim hikayelerimize de böyledir. Aç gözlü ve bir türlü doymak bilmeyen birisinin temsilen aslında kurt misali verilir. Tilki de bizim hikayelerimizde zaman zaman kötü anlatılsa da aslında en önemli özelliği aklını kullanmasıdır. Yani aklını kullanıyor olmasıdır. Ki akıl çok önemli bir şeydir gerçekten. Bizim mutasavvıf alimlerimiz, büyük insanlarımız zannedilenin aksine aklı da çok önemserler. Özellikle Mevlana Hazretleri de aklı da çok önemser. Aklını kullanmayan insanları çok ciddi biçimde tenkit eder. Bazıları bu akıl meselesini yanlış anlamış olsalar da onlar gerçek yerine oturtmaya çok özen gösterirler. Bu anlamda baktığımız zaman şimdi bu hikayede kurt ne yapıyor? Açgözlülüğünü gösteriyor ve güya kendisini aslanla denk görerek avlanmış hayvanları yine de bir parça büyüğünü aslana veriyor ama ötekisini kendisine alıyor. Yani aslan karşısında varlık iddiasında bulunuyor. Bu aslında insanın Allah karşısındaki durumunu da ifade, açgözlü insanların durumunu da anlatması bakımından önemli bir şeydir. Mevlana Hazretleri'nin önemli bir misalidir. Kurt açgözlüdür ve işin arka planını düşünmez. Kendisini de aslında bilmez. Yani kendi konumunu da bilmemek insan için en önemli problemlerden bir tanesidir. Bu yüzden aslan ne yapıyor? Onu cezalandırıyor. Yani bu payını, pay ediş biçimini beğenmiyor ve kendisini karşısında bir varlık iddia etmiş olmasından dolayı da cezalandırıyor. Bunu neden cezalandırdığını anlatmak üzere Mevlana Hazretleri bize aslında Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde ifade edilen bir sebepten dolayı olduğunu Mevlana Hazretleri bize şöyle anlatıyor. O yüce aslan iki baş, iki üstünlük kalmasın diye kurdun başını kopardı. Yani burada misal olarak bize diyor ki kurdun aslan yanında varlık iddia etmesi, bir çeşit baş olma iddiaya, emir göçertme iddiasında bulunuyor olmasından dolayı cezalandırdığını söylüyor ki biraz önce söylemiş olduğumuz Enbiya suresi 22. ayet-i kerimesinde şöyle buyrunuyor. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı ikisi de bozulup giderdi. Arşın sahibi Allah onların nitelendirmelerinden münezzehtir. Hakikaten alemlerde gerçekten Allah'tan başka tanrı olmuş olsaydı putperestlerin iddiasının aksine ya da mitolojideki insanların iddiasının aksine o zaman alemlerde fesada uğrardı. Çünkü tanrılar da eğer birden çok tanrı olmuş olsaydı herhangi bir hususta birisi A'yı isteyecekti, birisi de B'yi isteyecekti. O zaman ne olacaktı? İkisi arasında kavga baş gösterecekti. Nitekim Yunan mitolojisinde de hep böyle oluyor. Yani tanrılar da birbirlerine düşüp kavga ediyorlar. O yüzden böyle bir şey olamaz. Yani İslam tevhid inancına sahip olması münasebetiyle bunun mümkün olmadığını, alemlerde düzenin ve ahengin olması için de bir tek başın olması gerektiğini, bir tek yaratıcının ve kahhar olan bir tek Tanrı'nın olması gerektiğini İslam düşüncesi çok ciddi biçimde vurgular. Ve bizim inançlarımızda işte vahdaniyet dediğimiz, Allah'ın zatı sıfatları arasında saydığımız bir husus vardır. Yani Allah birdir. Hem bu birliği dış dünya açısından söz konusudur. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilahın olması söz konusu olmadığı gibi içe doğru da yolculuk yaptığınızda Allah da birçok unsurdan ya da birden fazla unsurdan meydana gelmiş bir tanrı değildir. Yani o mesela geçen hafta da zannediyorum misal vermiştik, ben öğrenciye de onu misal veriyorum. Su baktığınız zaman tek olarak su olarak görüyorsunuz. Halbuki o su iki hidrojen bir oksijenden meydana geliyor. Yani üç unsurdan meydana gelmiştir. Dolayısıyla kendi iç dünyasında bir vahdaniyetten bahsedilemez. Ama Allah söz konusu edildiğinde içinde de bir vahdaniyet vardır. Yani orada da ikilikten ve daha fazlalıktan söz edilemez. Bu yüzden işte Mevlana Hazretleri bu Enbiya suresinde birçok ayet-i kerimede ifade edildiği gibi şirke asla İslam müsamaha göstermiyor. Ve bu hikayeden hareket ederek Mevlana Hazretleri şirkin aslında alemlerde bir fesada sebep olacağı için, o yüzden insanların Allah karşısında bir varlık iddia etmesinin yanlış olduğunu anlatmak üzere bize kurt, aslan ve tilki hikayesini anlatıyor. Ve burada yine ikinci beytinde diyor ki, madem ki kendini ölü saymadın cezanı çek. Onlardan öç aldık. Üzüntikam diye Kur'an-ı Kerim'de çokça bahsedilir. Bununla ilgili olarak da birçok ayette aslında Allah'ın da cezalandırıcı olduğunu söyleyen ayetler vardır. Ama biz burada İbrahim suresi 47. ayet-i kerimesinin mealini vermekle iktifa edeceğiz. Sakın Allah'ı peygamberlerine verdiği sözden cayar zannetme. Çünkü Allah azizdir, züntikamdır. Yani intikam sahibidir. Şimdi insanların da diğer varlıklar, özellikle insanlar söz konusu edildiği zaman fiillerinin ve davranışlarının bir karşılığı vardır İslam inancında. Zaten din kelimesi de bu anlama geliyor. Karşılık demektir. İnsan için, insan söz konusu edildiğinde yaptığınız her işin bir karşılığı vardır. Hani insanların bir kısmı şöyle diyorlar. Ya bu mübah. Bunun bir karşılığı yok diyorlar. Ama mübah olan işlerin de karşılığı var. O da sevaptır. Mübah olan bir işi yaptığınız zaman da sevap alırsınız. Yani Allah yaptığınız hiçbir işi boşa çevirmiş olmaz. Mesela yemek yiyorsunuz, su içiyorsunuz. Bu bir mübahtır. O yemek yediğiniz, su içtiğiniz, vücudunuza baktığınız için Allah size bir sevap verir, karşılık verir. Yani karşılıksız bir iş yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Allah'ın Zülcelal Hazretleri ne diyor? وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Yani zerre miktarı iyi iş yaparsanız karşılığını, zerre miktarı kötü iş yaparsanız da karşılığını görürsünüz diyor. Ve buradan hareket ederek bu kurt da Allah karşısında varlık iddia etmesinin bedelini canıyla ödüyor. Bu aslında baktığımız zaman toplumlar için de böyledir. Yani nice topluluklar vardır ki Allah'ın ayetlerini ya da Allah'ın yol göstermesini hesaba katmazlar. Kendilerince daha doğru bir yol bulacaklarını iddia ederler. O ayetlere uymazlar, peygamberlerin kendilerine gösterdiği yola uymazlar ama bunun sonucunda da helak edilirler. Bu helak edilmeyi de sadece peygamberler dönemindeki helak edilme olarak anlamamak lazım. Toplumun kendi iç bünyesinde çürüme ve kokuşma olarak da anlamak lazım. Bugün dünyanın da en önemli problemlerinden bir tanesinin bu olduğunu görüyoruz. Yani insanlar kendi kendilerini perişan ediyorlar, kendi kendilerini mahvediyorlar. Aslında bu kendi kendilerini mahvetmiş olmaları yaptığı suçların, yaptıkları kötülüklerin ve Allah karşısında varlık iddia etmelerinin, yani biz de yaparız, bizim Allah'ın kanunlarına, Allah'ın yol göstermesine ihtiyacımız yok diye böbürlenin, bir çeşit kurtluk etmeye kalkmalarının bedeli olarak var. Halbuki tilki misalinden hareket edecek olsak, Mevlana Hazretleri bize tilkiyi misal olarak diyor ki, hiç olmazsa tilki olun, aklınızı kullanın ve sizden önce yaşayan insanların ve toplulukların hallerinden ibretler alın diye bize öğütler veriyor. Şimdi buradan yine Mevlana Hazretleri diyor ki, biz de seniniz bütün avlarda ayağının yedinci kat göğün üstüne bas yüksel diye tilkiye Allah ne yapıyor? İkramda bulunuyor. Neden? Çünkü aklını kullanır. Buradaki misal, tabii tilki misali üzerinden Mevlana Hazretleri anlatmaya gayret gösteriyor. Eğer aklınızı kullanırsanız, Allah karşısında bir varlık iddia etmezseniz, Allah'ın gösterdiği yoldan giderseniz bu sefer ne yapacaktır? Allah sizi kendisinden bilecektir. Kendi yolunda giden olduğunuz için sizi mükafatlandıracaktır ve aslında elde etmeyi istemediğiniz şeyleri bile elde edecektir. Netice itibariyle insan aynı zamanda psikolojik bir varlıktır. Yani ruh hali olan bir varlıktır. Ve aslında insan için en önemli şey de ikram da iç dünyasından bir kendisiyle barışık olmasıdır. İç dünyasında huzurlu olmasıdır. Biz nice insanlar biliyoruz ki işte devlet başkanlığı yapıyor olmasına rağmen, malı mülkü çokça oluyor olmasına rağmen aslında iç dünyasında kendisiyle kavgalı ve çevresiyle de kavgalı, hiç de huzurlu yaşamıyor. Kur'an-ı Kerim'de de bunun misallerini görüyoruz. Başka dışarıdaki hayatta da bunun misallerini görüyoruz. En önemli Allah'ın nimeti insanın kendi kendisine iç huzur içerisinde barışık olarak yaşaması. Şimdi burada bir şey daha söylüyor Mevlana Hazretleri, diyor ki alçak kurttan ibret aldığı için artık sen tilki değilsin, benim aslanımsın. Yani aslında insan çok güçlü ve kuvvetli olmamasına rağmen önceki kavimlerden ibret alarak yola geldiği zaman, dost doğru bir yola girdiği zaman aslında güçlü kuvvetli hale de geliyor. Bununla ilgili olarak Âl-i İmrân suresi 82. ayet-i kerimesinde telmihte bulunuyor Mevlana Hazretleri. Yani oraya atıfta bulunmuş oluyor. Diyor ki sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla iyiliğe ulaşamazsınız. Bunun alakası şu, tilki aslında yemek istiyor. Böyle bir arzusu var, avdan pay almak istiyor ama bunu ne yapıyor? Allah'a diyor ki senin hakkındır, sen ye diye Allah'a ikram ediyor. Yani sevdiği şeyden ikramda bulunmuş oluyor. Bunun karşılığında da ne yapıyor Allah? Ona daha büyük nimet veriyor. Diyor ki çünkü Allah'ın böyle şeylere ihtiyacı yok, hep senin olsun diyor. Dolayısıyla bizim de aslında gündelik hayatta da böyle. Yani biz başka insanlara ikram edersek, başka insanlara yardım edersek, bunun karşılığında Allah bize daha çok da yardım ediyor. Yani hiçbir şey olmasa iç huzuru olarak çok huzurlu bir hayat sürüyoruz. Bir nice insanlar vardır ki parası pulu yoktur ama kendi iç dünyasında barışıktır. Kendisiyle kavgası yoktur. Toplum tarafından da sevilir ve sayılır, itibar da edilir. Dolayısıyla bizim burada hiçbir şey bilmiyorsak, bizden önceki yaşayan insanların tecrübelerinden faydalanarak, istifade ederek doğru yolu bulmamız lazım. Daha da ötesi, hadi başkalarının tecrübelerinden faydalanmayalım, kendi geçmişimize bakalım ve kendi geçmişimizde yaptıklarımızdan hiç olmazsa ibret almamız lazım. Yani aklı olan insan, akıllı olan insan hiç olmazsa kendi geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarması lazım. Ama insanların bir kısmına bakıyoruz, önemli bir kısmına bakıyoruz. Onlar geçmişte yaptıklarından da ibret almıyorlar. Kendi yaptıklarından da ibret almıyorlar. Başkalarının yaptıklarından da ibret almıyorlar. Sürekli de başlarını böylece belaya sokmuş oluyorlar. Ve Mevlana Hazretleri bize diyor ki akıllı kişi odur ki çekinilen belada dostlarının ölümünden ibret alır. Yani başkasından ne yapmamız lazım? İbret almamız lazım. Başkasından ibret almadığımız takdirde başımız beladan hiçbir zaman kurtulmaz. Bununla ilgili olarak Hazreti Peygamber, mümin bir delikten iki kere ısırılmaz demiştir Hazreti Peygamber. Dolayısıyla biz hiç olmasa, başkasının tecrübelerinden faydalanmasak bile en azından kendi başımızdan geçenlerden hareket ederek, kendi yaptıklarımızdan hareket ederek yanlışlarımızı tekrarlamamamız lazım. Yanlış yaptıkça başımızın belaya giriyor olduğunu bilmemiz lazım ve önemli olan da insanın kendisini tanıyarak güçlü ve kuvvetli olan, alemleri yaratan Allah'la bir çeşit yarışa ve iddiaya girişmemesi lazım ki ben her zaman söylüyorum. Toplum olarak da hiçbir topluluk Allah ile kavga edip de başarılı olmuş değildir, yenebilmiş değildir. Bakın, bütün topluluklara bakın, Allah'ı inkar eden topluluklar daha erken çöküyorlar. Allah'a inanan topluluklar ise daha uzun süre yaşıyorlar. Son örneğe de ben hep şunu veririm. Yani dünyada komünizm diye bir şey vardı. Ve işte 80 senede çöktü gitti. Temel sebebi aslında aynı zamanda materyalist olmalarıdır. Belki öyle bir iddiada bulunmamış olsalardı belki daha uzun süre yaşayabilirlerdi. O yüzden kurt gibi, bu kurt tilki aslan hikayesinde olduğu gibi aşk gözlük ederek Allah karşısında varlık iddia etmekten uzak durmamız gerekiyor. Yine Mevlana Hazretleri bize burada diyor ki nihayet o önce gelip geçen kurtların halini duyup da tilki gibi kendinizi koruyabilmelisiniz. Biz de böyle yapmalıyız. Âl-i İmrân suresinde de yine bununla ilgili şöyle bir ayet-i kerime var. Âl-i İmrân suresi 131. ayet-i kerimesi. sizden önce de aynı yasalar vardı. Yeryüzünde dolaşın, bakın yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş. Şimdi aslında Allah'ın yasalarında, yani Allah'ın kanununda bir değişiklik bulmuyorsunuz. 5000 sene önce, 100.000 sene önce neyse bugün de aynı şeyler geçerli. Toplumsal yasalar da böyle. Hakikaten biz özellikle bu tarihi kalıntılara gittiğimiz zaman, ben her zaman düşünürüm. Tarihi kalıntılara gidip gezdiğiniz zaman orada da padişahlar vardı, nice zengin adamlar vardı, nice astı kestik adamlar vardı ama bakıyorsunuz hepsi yerine yeksan olmuş. Hiçbirisi yerinde durmuyor. O zaman şunu anlamamız lazım, bu kabile yerlerde gidip gezince ya da bunları düşündükçe, biz aslında varlık iddia etsek de bir şey değiliz yani. Bir gün gelecek, yok olup gideceğiz. Toprak olacağız. Topraktan gelmişiz, toprağa gideceğiz. Ruhumuz ise işte Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Dolayısıyla bizim bu Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki Mevlana Hazretleri zaten işi gücü bize bunları hatırlatmaktır. Yani her zaman söylediğim şey, burada bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Mevlana Hazretleri kendiliğinden bir şey söylemiyor. Kendisi bir şey icat etmiyor zaten. O da Allah'ın kitabının ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden giden bir insan. Bizlere onu anlatmaya çalışan, gayret göstermeye, çeşitli misallerle onların doğruluğunu göstermeye çalışan bir insan ki zaten her zaman söylediğim şey şudur. Eğer Allah'ın vahyi olmasaydı Hazreti Peygamber olmayacaktı. Eğer Hazreti Peygamber olmasaydı Mevlana'yı da biz bugün burada anıyor olmayacaktık. Hı hı. Dolayısıyla bir silsile biçiminde bu devam ediyor. Biz buradan faydalanarak tıpkı buradaki misalde olduğu gibi tilki gibi geçmişten ibretler alarak geçmişteki doğruların peşine düşebiliriz. Meseleye böyle bakmamız lazım. Ve yine burada Mevlana Hazretleri'nin bir beytini daha hatırlatmakta fayda var. İşte Tanrı'nın sözü doğru peygamberi bize bu yüzden acınmış ümmet adını takmıştır. Bu zannediyorum bir hadis-i şeriften hareket ederek Mevlana Hazretleri söylüyor. Resulullah'ın bize acınmış ümmet ismini, yani merhamet edilmiş ümmet olarak hitap ettiğini söylüyor ki burada aslında şöyle bir şey var. Hakikaten biz insan olarak daha önce tecrübe edilmemiş bir şeyle imtihan edilmeseydik yanlış yapma ihtimalimiz daha yüksek olurdu. Halbuki bizden önce imtihan edilmiş, doğruyu ve yanlışı yaşamış toplulukları bildiğimiz için onlara bakarak yanlış yapma ihtimalimiz bizim daha azdır. Bu yüzden peygamberin bize merhamet edilmiş, acınmış, daha sonra gönderilmiş bir topluluk olduğunu söylüyor ki bu da akli bir şey. Hakikaten de biz merhamet edilmiş bir ümmet olduğumuzu unutmamamız lazım. Ve belki ilk dönemlerde yaşayan bir topluluk olsaydık, belki de biz öncekilerin düştüğü yanlışlara düşerdik. Ben zaman zaman arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Yani ben iyi ki Hazreti Peygamber döneminde yaşamamışım diyorum. Çünkü o dönemde yaşasaydık Mekke'nin müşriklerle beraber olma ihtimalimiz çok yüksekti. Halbuki biz daha sonra yaşayan birisi olarak onların akıbetlerini gördüğümüzden dolayı Hazreti Peygamber'i inkar etmekte, onun getirdiklerinden uzak durmaktan daha şanslı olarak uzak durabiliyoruz. Gerçekten de ben çok endişeliyim. Yani o dönemde yaşamış olsaydım kuvvetle muhtemel öbür taraftan olma ihtimalimiz vardı. Bu yüzden sonradan gelmiş olmak aslında bir avantajdır. Hı. Bu her zaman böyledir. İmtihanda da böyle değil mi? Yani imtihanda çocuklar sırayla girdiklerinde ilk giren adamlar hep şey yaparlar, sıkıntı çekerler. Evet. Daha sonra çıkandan ne sordu diye sorduklarında istikametin nasıl gideceğini bilirler. Son meselemi yine öğretmekten devam ediyoruz. Bu sene ben 11. sınıfların derslerine yeni girdim bir derslerine. Birinci sınıfta çocuklar, yani ilk imtihanda aldıkları notlar çok yüksek değildi. Ben de sınıfta çocuklara kızdım. Dedim ki ya siz niye, dedim yani kolay soru sorduğum halde düşük puanlar aldınız. Dediler ki hocam ne tür sorular soracağını bilmiyorduk. Hakikaten de bu ikinci imtihanda daha yüksek puanlar aldılar. Çünkü tarzımı öğrenmiş oldu. İşte Mevlana Hazretleri burada bunu, basitçe bunu anlatıyor bize. Diyor ki önceki kavimlerin hallerine bakarak aslında doğru yolu bulmamız mümkündür. Kurt gibi olmaktansa, kurt gibi açgözlü olmak ve akıbetini düşünmeden davranmaktansa, tilki gibi akıllı olup öncekilerden ibret alarak doğru yolu bulmakta fayda vardır diyor.
Peki. Nuh'un kavmini benimle uğraşmayın çünkü ben Tanrı'nın perdesiyim. Ey ziyankar mertutlar, hakikatte Tanrı ile uğraşıyorsunuz diye tehdit etmesi. Nuh, ey serkeşler, ben değilim. Ben varlığımı terk ettim, Tanrı'yla diriyim. İnsanlık duygularımı değiştirdiğim için Tanrı bana duyuş, anlayış, görüş oldu. Bu nefes ondandır. Bu sözün karşısında söz söyleyen, inkarda bulunan kafirdir, dedi. Bu tilki suretinde aslan gizlidir. Bu tilkinin bulunduğu yerde yiğitlik taslamaya gelmez. Suretine bakıp aslan olduğuma inanmıyorsan, kükreyişini de mi duymuyorsun? Nuh'ta Tanrı'dan bir kudret yoktu da bütün dünyayı neden birbirine vurdu? Bir vücutta yüz binlerce aslan vardı. O ateş gibiydi. Alemse bir harman. Harman onun hakkını gözetmeyince o da Harman'a bir ateş saldı, yakıp kül etti. Kim bu gizli aslanın önünde kurt gibi ağız açıp edepten dışarı konarsa, aslan kurdu nasıl paraladıysa, pentekamla ayetini okuduysa bunu da okur. Aslandan pençeyi yer. Aslanın önünde yiğitlik satanın aklı yoktur. Keşke o yara yalnız vücuda gelseydi de gönül ve iman selamette kalsaydı. Şimdi,
isterseniz vaktimiz azaldı. Bu kadarıyla yetinelim ve buranın yorumunu yapalım. Aslında burada Mevlana Hazretleri bize başka bir misal veriyor. Nuh Aleyhisselam misalini veriyor ve Nuh Aleyhisselam'la ilgili diyor ki, Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben değilim. Ben varlığımı terk ettim. Tanrı ile dirildim. İnsanlık duygularımı değiştirdiğim için Tanrı bana duyuş, anlayış, görüş oldu diyor. Şimdi bu aslında önemli bir şey. Hazreti Peygamber de, bütün peygamberler de aslında kendiliklerinden bir şey icat etmiyorlar. Yani kendileri bir şey söylemiyorlar. Böyle bir iddiaları da yok. Peygamber olduklarına dair kendi iddiaları da yok. Çünkü ona böyle bir görev verilmişti. Öyle bir görev verilmemiş olsaydı zaten onların böyle bir iddiaları da olmayacaktı. Dolayısıyla burada anlamamız gereken şey bizim şudur. Bir kere insanlar Allah'ın huzurunda iki yoldan birisini tercih etmek durumundadırlar. Bir, ya Allah'ın yoluna uyacaklar ya da onun karşılığında kendileri bir yol icat edecekler. Evet, kendileri bir yol icat edip de oradan daha doğru bir yol elde edeceklerini, daha iyi bir yöntem bulacaklarını zannediyor olabilir. Yani böyle yapan insanlar o yoldan gidiyor ama akıbetleri de kötü oluyor. Bundan hiçbir zaman bütün alemleri yaratan Allah'ın aklıyla ya da Allah'ın bize indirdiği ayetlerle hiçbir insanın aklının bir olması mümkün olabilir mi? Mümkün olmaz. Bu sebeple de şey diyor ki, Nuh Aleyhisselam'ın dilinden Mevlana Hazretleri diyor ki, ey kavmim, bu sözleri ben söylemiyorum. Bu ben değilim. Bu Allah'ın bana vahyettiği sözlerdir. Dolayısıyla ben size sadece onların şeyini duyuyorum. Onun görüşünü duyuyorum. Onun söylediklerini söylüyorum diye anlatıyor bize. Ve bu aslında bilindiği takdirde, onların sözlerinin olmadığı, Allah'tan geldiğini anladığınız takdirde meselenin boyutu birdenbire değişiyor. Ama bunu anlamak gerçekten zor insan açısından. Hatta Müslüman olduğunu söyleyen insanlar bunu anlamakta zorlanıyor. Özellikle bu tasavvuf erbabının ve büyük alimlerimizin bazılarının söylediği bir söz var. O diyor ki, bunları ben söylemedim, bu bana yazdırıldı diyor. Şimdi bu genelde bizim zahir ekolü tarafından yanlış anlaşılan bir cümledir. Çünkü ben de zamanında öyle anlıyordum ama bunlar bir varlık iddia etmiyorlar. Aslında tevazu göstermek için söylüyorlar. Yani benlik iddia, ben Allah'tan vahiy arıyorum, Allah beni özel olarak seçti, bana bunları bildirdi anlamında söylemiyor. Tevazu göstermek maksadıyla söylüyor. Diyor ki, Allah yardım etmemiş olsaydı ben bunları nereden bilecektim ki diyor. Böyle bir tevazu gösteriyor. Daha dün yakın zamanda yine bir arkadaşımızla hemen bu mevzu geldi. İşte ben Mevlana Hazretleri de böyle diyor. Bu bana yazdırıldı diyor. Dedim ki, bak, bu şu demektir. Bir kere daha yaratılışta Allah herkese farklı farklı özellikler veriyor. Bu işi kavrayabilecek kabiliyet ve kapasite vermemiş olsaydı Allah sana bu işi yapabilir miydin? Bu konuştuğumuz arkadaş bir profesör, dedim ki, Allah sana ilim tahsil edecek kabiliyet ve kapasite vermemiş olsaydı sen bu ilmi tahsil edebilir miydin? Bundan anla ki neticede bu sana Allah'ın bir vergisidir. Ha, senin gayretin var mı? Var. Çalışman var mı? Var. Ama ne kadar çalışırsan çalış, ne kadar gayret gösterirsen göster, Allah sana bunu nasip etmeyecek olsaydı ya da daha doğuştan itibaren sana, biz ona istitaat diyoruz zaten, o işi yapabilme gücü ve kuvveti onu vermemiş olsaydı zaten böyle bir şey olmayacaktı. Bu sebeple de bunu bilmemiz lazım. Yani peygamberler, işte bunu da Nuh Aleyhisselam'ın dilinden bize Mevlana Hazretleri anlatıyor. Diyor ki, bu sözler kendine ait değildir, Allah'a aittir ve hakikaten biz de o yola girdiğimiz takdirde bizim sözlerimiz de, bu düşünceler de bize ait değildir ki, Allah'a ait sözlerdir. Allah bize vahyediyor, vahyetmiyor ama biz daha önce vahyedilmiş bir söze uyuyoruz.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.